Ayrım 18.
Eliyle burnumu, yanaklarımı okşayarak, "Nafile ablacığım, sana benzemiyorum ki," dedi. "Daha iyi ya çocuğum. Neme lazım ablacığım? Ben senin gibi güzel değilim ki." Başını daha ziyade yaklaştırıyor, boynumun altından geçirdiği küçük eliyle yine yüzümü okşuyordu. "Abacığım, sen kadife gibisin. Senin yüzünde insan ayna gibi kendini görüyor," diyordu. Bu münasebetsiz çocuğun saçmalarına gülüyor, o kadar emekle düzelttiğim saçlarını karıştırıyordum. Fakat ne saklayayım, defterimi benden başkası okuyacak değil ya. Kendimi güzel zannettiğimden çok güzel buluyor. "Feride, sen kendini bilmiyorsun. Sen de kimseye benzemeyen başka bir şey var," diyenlere hak verecek gibi oluyordum. Neler söylüyorum. Ah bu küçük kız. Ben onu aklı başında bir kız haline getirmeye çalışırken o beni kendi gibi koket yapacak. Zeyniler, 29 Ocak. Defterime bir aydan beri el sürmemiştim. Yazı yazmaktan herhalde daha fazla işlerim vardı. Hem de mesut günlerin yazılacak nesi olur ki? Bir aydan beri derin bir gönül sükûnü içinde yaşıyordum. Yazık ki devam etmedi. 2 gün evvel buradan geçen bir post arabası benim için 4 mektup bırakmış. Onları görür görmez içime bir ateş düştü. Kimden geldiğini, içlerinde neler olduğunu bilmeden, "Keşke bunlar ben görmeden yolda kaybolsaydılar," dedim. İlk tahminimde yanılmamışım. Zarfın üzerindeki yazıyı tanıyordum. Mektup ondan geliyordu. Zarflar beni buluncaya kadar elden ele dolaşmış, üzerleri mavili kırmızılı yazılar damgalarla dolmuştu. Elimi sürmeye cesaret edemeden bir tanesinin üstündeki adresi okudum. B. Merkez Rüştiyesi muallimlerinden Feride Hanımefendi diye. Zarfları avucumda buruşturduktan sonra ocağın yanındaki rafa fırlattım. Pencereye başımı dayayarak dalgın dalgın uzaklara baktığımı gören Munise, "Abacım, neren ağrıyor? Yüzün sapsarı," dedi. Kendimi toplamaya çalışarak gülümsedim. "Bir şeyim yok çocuğum. Bir parçacık başım ağrıyor. Seninle biraz bahçeye çıkarsak geçer." Gece yatağımda gözlerim karanlığa dikili saatlerce uykusuz kaldım. Büyük bir kararsızlık içinde perişan oluyordum. Yüzsüz, zalim bu mektuplarda kim bilir bana neler söylemeye cesaret ediyordu. Birkaç defa lambayı yakarak onları okumak istedim. Fakat kendimi zapt ettim. Onları okumak ayıptı. Benim için tenezzüldü. Aradan 2 gün geçti. Mektuplar hala orada duruyor. Odanın havasına bir zehir neşe der gibi beni için için eritiyordu. Müzmin hüznüm Munise'ye de geçmişti. Zavallı kız derdimin nereden geldiğini biliyor. Beni hasta eden bu kağıtlara kinle, nefretle bakıyordu. "Abacım," dedi. "Ben bir şey yaptım ama bilmem darılacak mısın?" Birdenbire döndüm. Gözlerim gayri ihtiyari ocağın yanındaki rafa gitti. Mektuplar orada yoktu. Teessürden göğsüm tıkanarak, "Nerede onlar?" dedim. Çocuk başını eğdi. "Ben onları yaktım abacım. Ne yapayım? Sen pek üzülüyordun." "Ne yaptın Munise?" dedim. Çocuk benim şiddet göstermemi, omuzlarından tutup sarsmamı bekliyor, titriyordu. Başımı bileğime koyarak yavaş yavaş ağlamaya başladım. "Abacım, ağlama. Ben onları yakmadım. Sana mahsus öyle söyledim. Üzülmeseydin o vakit yakacaktım. Al işte." Küçük kız bir eliyle başımı okşuyor, ötekiyle mektupları elime tutuşturmaya çalışıyordu. "Al abacım, onlar galiba senin sevdiğin birisinden geliyor." "Yumurcak, o nasıl lakırdı?" diye bağırdım. "Ne bileyim abacım, sevdiğinden olmasa böyle ağlar mısın?" Bu çok bilmiş bücürün sözlerinden ve gözyaşlarımdan utandım. Bu hale bir nihayet vermek lazımdı. Artık kararımı vermiştim. "Küçüğüm, keşke bu sözleri söylemeseydin. Fakat madem ki bir kere söyledin, bak sana ispat edeyim. Mektuplar benim sevdiğim bir insandan gelmiyor. Nefret ettiğim bir düşmandan geliyor. Gel seninle beraber yakalım onları." O da karanlıktı. Yalnız ocakta bitmeye yüz tutmuş bir çalı demeti ara sıra patlayıp sönüyordu. Mektuplardan birini ateşe fırlattım. Zarf kıvrıla kıvrıla yanmaya başladı. Biterken ikincisini, sonra üçüncüsünü attım. Munis'e anlayamadığım bir hisle göğsüme sokulmuştu. Mektuplar birer birer yanarken karşımızda ölmek üzere olan bir insan varmış gibi susuyorduk. Sıra dördüncüye geldiği vakit içime dayanılmaz bir pişmanlık acısı çöktü. Fakat ötekiler yandıktan sonra bunu bırakamazdım. Kalbimin bir parçasını koparır gibi ızdırapla onu da attım. Son mektup ötekiler gibi birdenbire tutuşmadı. Bir ucundan ince bir duman çıkararak için için yanmaya başladı. Sonra zarfın gevşeyip açıldığını, ince yazılarla dolu bir kağıdın yavaş yavaş yanmaya başladığını gördüm. Artık tahammül edemiyordum. Munis'e gönlümden geçenleri biliyor gibi birdenbire eğildi, elini ateşe sokarak son mektubun bir parçasını kurtardı. Onu ancak çocuğu uyuttuktan sonra okumaya cesaret ettim. Yalnız şu satırlar kalmıştı. Annem geçen sabah yüzüme bakarken ağlamaya başladı. "Ne var anne, niçin ağlıyorsun?" diye sordum. Evvela söylemek istemedi. "Hiçbir şey yok, bir rüya gördüm," dedi. İnat ettim, yalvardım, nihayet söylemeye mecbur oldu. Sakin sakin ağlayarak şunları söyledi. "Rüyamda onu gördüm. Karanlık bir yerlerde dolaşıyor. Önüme gelene, Feride buralarda mı? Allah rızası için söyleyin," diyordum. Yüzü örtülü kadın beni elimden tutarak tekkiye benzeyen loş bir yere soktu. "İşte Feride şurada yatıyor. Boğaz hastalığından öldü," dedi. Baktım, evlatçım gözleri kapalı yatıyor. Daha yanağının rengi bile solmamış. O acıyla ağlaya ağlaya uyandım. "Ölü diri getirir derler değil mi oğlum? Feride'yi yakında göreceğim değil mi Kamran?" "Annemin sözlerini sana aynen yazdım. Beni bir tarafa bırak. Fakat annen demek olan bu ihtiyar kadını daha ziyade ağlatmak doğru mu? Teyzenin rüyası o günden beri benim de rüyam oldu. Ne vakit gözlerimi kapayacak olsam seni uzak bir memleketin karanlık bir odasında gözlerin kapalı, siyah saçların, taze yüzün..." Mektup parçası burada bitiyor. Bana sadece teyzemin matemini anlatıyordu. "Kamran, görüyorsun ki bizi her şey birbirimizden ayırıyor. Seninle artık iki düşman bile değiliz. Birbirimizi hiç ama hiç görmeyecek iki yabancıyız." Zeyniler, 5 Şubat. Dün gece geç vakit bataklık tarafından silah sesleri gelmeye başladı. Ben korktum. Fakat Munis'e hiç telaş etmedi. "Her zaman olur. Jandarmalar eşkıya kovalıyorlar," dedi. Silah sesleri seyrek faslarla 10 dakika kadar devam ettikten sonra durdu. Bu sabah havadisi öğrendik. Munise'nin tahmini doğruymuş. Postacı soyan birkaç serseriyle jandarma arasında bir çarpışma olmuş. Jandarmalardan biri ölmüş, öteki ağır yaralı olarak zeynilerin misafir odasına getirilmiş. Öğleye doğruydu. Küçük Vehbi soluk soluğa mektebe geldi, beni elimden yakalayarak. "Kız hoca hanım, çabuk çarşafını giyin, gel be, seni misafir odasına çağırıyorlar," dedi. "Kim çağırıyor?" "Hekim çağırıyor, babam söyledi." Hemen çarşafımı giydim, Vehbi önde, ben arkada misafir odasına gittik. Burası iki basık oda ile merdivenli, çarpık bir sofadan ibaret, viran bir hayat. Gece, kar, hastalık gibi sebeplerle yolunu devam edemeyen yolcuları burada barındırıyorlar. Sevaplarına biraz yiyecek veriyorlar. Kapıda burnundan havaya soğuk dumanlar çıkararak eşinen güzel bir atın yüzünü okşadıktan sonra içeri girdim. Avlu karanlık olduğu için lamba yakmaya mecbur olmuşlardı. Kalın kaputlu, kocaman çizmeli, şişman bir askeri doktor merdiven basamağına oturmuş bir şeyler yazıyor, avluda yüzü seçilemeyen birkaç kişiyle konuşuyordu. Çehresini yandan görüyordum. Dolgun beyaz bıyıklı, kalın kaşları, canlı ve sevimli bir yüzü vardı. Fakat ya Rabbi, bu adam konuşuyorken ne kadar kaba, hatta ayıp kelimeler kullanıyordu. O kadar ki bir ara ters yüzü geri dönmeyi aklımdan geçirdim. Mutlaka yine fena bir kelime söyleyeceğini anlatan sert bir kahkahayla gülerek başını çevirince beni gördü. Birdenbire durdu. Boz renkli ceketi üzerinde kocaman siyah sakalını görebildiğim birisine. "Yahu yüzbaşım, hatırın kalmasın ama sana ayı dayı adını takanların yerden göğe kadar hakları varmış. Aramızda kadın varmış da Ne diye beni kibar kibar söyletiyorsun dedi ve bana döndü. Hemşire hanım kusura bakmayın. Geldiğinizi göremedim. Geçiniz yukarı. Ama biraz durun da ben ineyim. Merdivenler yufka gibi. İkimizi birden çekeceğe benzemiyor. Haydi geçin şimdi. Ben geliyorum. Basamakları ikişer ikişer atlayarak yukarı çıktım. İhtiyar doktorun yüzbaşım dediği adama takılmakta devam ettiğini işitiyordum. Yüzbaşım, bu muallime İstanbul'du. Nereden anladığıma şaşırıyorsun değil mi? Ah yüzbaşım, sen kainatta hangi hadiseye böyle koyun gibi bön bön bakmadın? Merdiveni çıkışından anladım. Gördün mü nasıl keklik gibi sekiyor? Şimdi istersen yaşını da söyleyeyim. Bu kadıncağız taş çatlasa 40'tan fazla değil. Böyle deli dolu sözler öteden beri beni pek eğlendirir. Kendi kendime güldüm. İşte bunda yanıldın doktor bey dedim. 5 dakika sonra ihtiyar doktor çizmeleri altında merdivenleri çatırtarak yukarı çıktı. Yüzüme bakmadan konuşmaya başladı. Efendim, vaka malum bir yaralımız var. Ehemmiyetli bir şey değil fakat bakılmaya muhtaç. Kendim biraz sonra gideceğim. Yapılacak şey ehemmiyetsiz bir pansuman. Ama ağızlarına, yüzlerine bulaştırmalarından korkuyorum. Onların doktora da emniyetleri zayıftır. Fırsat buldular mı hemen koca karı ilaçlarına başvururlar. İster misiniz yaranın üstüne türlü müzafaf yapıştırsınlar. Siz mektep medrese görmüşsünüz. Yapılacak şeyleri ben size tarif ederim. Adamcağız ayaklanıncaya kadar bakıverirsiniz artık. Yalnız bilmem içiniz dayanır mı? Dayanır doktor bey. Benim sinirlerim kuvvetlidir. Hiçbir şeyden korkmayın efendim. Sen açsana yüzünü bakayım. Bu teklifsiz sözlerde garip bir ehemmiyet vardı ki hiç fütursuz peçemi kaldırdım. Hatta biraz da güldüm. İhtiyar doktor kollarını kaldırdı. Saf yüzünde komik bir hayretle gülmeye başladı. Hem de kahkahalarla. Sen ne arıyorsun burada? Bu sefer de ben şaşırdım. Bu adam beni acaba bir yerden mi tanıyordu? Mamafi, ben de işi biraz maskaralar vurmaktan korkmadım. İnsana o kadar ehemmiyet ve yakınlık hissi veren bir çehresi vardı ki. Zannederim beni tanıdığınızı iddia etmeyeceksiniz doktor bey. Şahsını değil, nevini tanırım kızım, nevini. Hatta maalesef yeryüzünde çok azalmaya başlayan nevini. Mamutlar gibi mi efendim? 5 aydan beri zorla içime hapsettiğim yaramazlıklar yeniden taşmaya başlıyordu. Sir Alexi'nin daima söylediği gibi bana hiç yüz vermeye gelmez. Hemen şımarmaya, küçük bebekler gibi ağzımda kelimeleri ezip büzmeye, maskaralık yapmaya başlarım. Herhalde doktor çok gün görmüş temiz bir adamdı. Aynı gür kahkahayla gülerek. O ipiri şuursuz fil azmanlarının tam tersine ufacık, neşeli, sıhhatli, zarif, hatta ihtiyar olduğum için güzel sıfatını da ilave edebilirim. Güzel bir kibar çocuğu. Söyle bakayım bana sen nereden düştün buralara? Bu kaba saba asker doktorunun çiğ kelimeleri gürültülü kahkahaları altında derin bir dikkat sezmeye başlıyordum. Nihayet ciddi görünmeye çalışarak. Ben muallimim doktor bey. Hizmet etmek istiyordum buraya gönderdiler. Ben yer ayırt etmem. Nerede isterlerse çalışırım. Ben bunları söylerken o dikkatli dikkatli yüzüme bakıyordu. Demek sen buraya hizmet için geldin. Sırf marife hizmet etmek için öyle mi? Evet maksadım bu. Bu yaşta, bu çehre ve yaratılışla mı? Sen doğruyu söylesene bana. Gözlerime bak bakayım ha şöyle. Ben bunları yutar mıyım sanıyorsun? Yumak yanaklarına gömülerek tatlı tatlı gülümseyen beyaz kirpikli gözleriyle ta gönlümün içini görür gibi devam etti. Değil kızım, asıl sebep başka. Hatta maişeret derdi de değil. Sen saklanmaya çalıştıkça daha iyi görüyorum. Kim olduğunu, aileni, evini falan sorsam söylemezsin değil mi? Bak nasıl biliyorum. Burada bir muamma var. Derin karıştıracak değilim. Aramızda bir işaret kafi. İkimiz de sustuk. İhtiyar doktor biraz düşündükten sonra. Sana bir küçük hizmet etmeme müsaade eder misin? Seni daha iyi bir yere göndersem ister misin? Benim tek tük bildiklerim var marifte. Hayır, teşekkür ederim. Yerimden memnunum. Yine gülerek omuzlarını silkti, alay eder gibi bir sesle. Çok hala, çok hala. Fakat fedakarlıklar öyle kolay gitmez. Günün birinde canım sıkılırsa bana iki satırlık bir şey yaz. Adresimi de bırakayım sana. İnsanlıktır bu. Teşekkür ederim. Odalardan birisinin kapısını açtı. Çarpık bir kerevetin üstünde vücudu ve yüzü bir asker yağmurluğuyla örtülü bir adamcağız yatıyordu. Doktor, nasılsın Molla? Biraz ferahladın mı diye seslendi. Yaralı eliyle yağmurluğu kaldırarak davranmaya çalıştı. Kımıldama yat, ağrısızın var mı? Yok, çok şükür. Sade elmacık kemiğim azsızlıyor. Doktor yine güldü. Ah benim sevgili ayılarım. Diz kapağını elmacık kemiği sanır. Midesini tabanında farz eder ama yerine göre karşısına dikiline de duman attırır. Geçer molla, bir şey kalmaz. Allah'a şükret ki az sola sapmadı o kurşun. Sen bir haftaya kadar dipdiri ayağa kalkmak ister misin? Yok, burası rahat geldi de biraz yatayım dersen o başka. Öyleyse bu kızcağız ne derse yapacaksın. Anladın mı? Doktorun artık o, yarını o değiştirecek. Eğer ev ilacı falan diye bir halt ettiğini duyarsam vay haline. Alimallah tekrar gelir çatır çatır keserim bacağını. Sargılarını çözmeye başlamıştı. Yarayı biraz fazla hırpalayarak adamcağızı aman bey diye bağırtıyordu. Kes sesini be, yazık senin erkekliğine. Koskoca bıyıklı sakallı herif parmak kadar kızın yanında bağırmaya utanmaz mısın? Bu yara değil, oyuncak. Böyle hasta bakıcıya düşeceğini bilsem ben bile bir tarafımı şöyle zararsızca kestirirdim. İhtiyar doktor bir saat sonra sakallı yüzbaşıyla beraber köyden ayrıldı. Dünyada bundan sade bir vaka olamaz değil mi? Fakat ben şimdiye kadar bu derece tuhaf bir heyecanla bu kadar için için sarsıldığımı bilmiyorum. Zeyniler, 24 Şubat. Bu sene yaz erken gelecek diyorlar. Bir haftadan beri havalar açtı. Ortalık günlük güneşlik. Tepelerde kar olmasa insan kendini Mayıs'ta sanacak. Bugün cumaydı. Öğle yemeğinden sonra odamda Munise'nin sulu boya bir resmini yapmaya uğraşıyordum. Birdenbire kapı çalındı. Hatice Hanım başörtüsü boynuna düşmüş, eli ayağı titreyerek içeri girdi. Onu hiç bu kadar telaşlı ve heyecanlı görmemiştim. Aman hoca hanım, aşağıya iki efendi geldi. Birisi marif müdürüymüş, teftişe gelmiş. Çabuk in. Ben konuşmaya sıkılırım. Acele acele çarşafımı giyerken kendi kendime gülüyordum. Odasında elini kolunu hareket ettirmeye üşenen bir tembeller şahı buraya kadar zahmet etsin. İnanılır şey değil. Aşağıda dershane kapısı önünde biri gayet uzun, öteki gayet kısa boylu iki adamla karşılaştım. Ben gözlerimle etrafta onu ararken kısa boylu adam bana doğru yürüdü. Karanlıkta pek iyi seçemediğim yüzünden bir tek gözlük parladı. Muallime hanım mı? Teşerrüf ettim. Ben marif müdürü Raşit Nazım. Bu ne karanlık yer böyle? Mektep değil, adeta ahır. İçerisi biraz daha aydınlıktır efendim dedim. Mini mini vücuduna göre bacaklarını tuhaf bir surette açarak öyle azametli bir yürüyüşü vardı ki. Kapıdan içeri bir adım attıktan sonra durdu. Nutuk verir gibi elini sallayarak. Monşer, şuraya bak dedi. Ne mizer ne mizer. Mektep demeye bin şahit ister. Nasıl radikal olmak lazım? Ya hep ya hiç dediğime bir kere daha hak veriyorsun ya. Şimdi onları daha iyi görüyorum. İlk bakışta bir çocuk, yeni yetişen bir dendi sandığım marif müdürü hemen hemen 50'ye dayanmış bir köseydi. Durmadan kaşını gözünü oynatıyor, söylediği her kelime için kırış kırış yüzüne ayrı bir mana veriyordu. Ötekine gelince o, inadına uzun, kuru, esmer ve ince bıyıklı bir adamdı. O kadar uzundu ki adeta kambur çıkmıştı. Marif müdürü tekrar bana döndü. Efendim, arkadaşımı takdim edeyim. Vilayet nafia mühendisi Mümtaz Bey. Ben lakırda olsun diye, öyle mi efendim, pek güzel dedim. Marif müdürü sınıfın mukavemetini muayene eder gibi topuklarını vurarak dolaşıyor, sıralara, levhalara bastonunun ucuyla dokunuyordu. Azizim, büyük projelerim var. Her şeyi yıkıp yeniden yapacağım. Tertemiz müesseseler. İstediğim tahsisatı vermezlerse vay hallerine. Çok tedarikli geldim. İstanbul matbuatı ateş etmeye hazır bir batarya vaziyetinde. Benden küçük bir işaret üzerine bum. Müthiş bir bombardıman. Anlıyorsun ya. Ya bu kafanın içindeki dünya hakikat olacak ya ben postu vereceğim. Bütün bu güzel sözlerin benim zavallı bir köy hocasının gözlerini kamaştırmak için söylendiğine şüphe yoktu. Tekrar tek gözlüğünü yerleştirerek, ne kadar talebeniz var dedi. 13 kız, 4 erkek çocuk efendim. 17 çocuk için bir mektep, garip lüks. Sen binayı görecek misin Mümtaz? Mal meydanda ne hacet? Marif müdürü Grandiose projesinden bahsederken mühendisin yan yana bana baktığını fark ediyorum. Sonunda bana belli etmemek için gayet bozuk bir Fransızca ile. Aman azizim, bir bahaneyle şunun yüzünü açtır. Yüzünün rengi peçenin altında yangın gibi yanıyor. Nereden düşmüş buraya dedi. Marif müdürü göründüğü gibi değilmiş. Arkadaşının bu sözlerinden adeta sıkıldı ve ötekinden daha bir fena Fransızca ile cevap verdi. Rica ederim azizim, mektepteyiz. Ciddi olunuz. Müdür çenesinin altındaki pörsümüş deriyi lastik gibi uzatarak bir şeyler düşünüyordu. Birdenbire kararını vererek bana döndü. Efendim, ben bu mektebi kapatacağım. Ben şaşkın şaşkın. Niçin efendim? Bir şey mi oldu dedim. Efendim, böyle kepaze bir binada çocuk terbiye edilemez. Sonra talebe de az. Vilayette kaldığım müddetçe bütün gayretimi sarf edeceğim. Köylerden birçoğunu ucuz fakat zarif, sıhhi, modern yani müceddet mekteplere sahip etmeye çalışacağım. Şimdi bana lütfen izahat veriniz. Boncuk'un cebinden şık bir karne çıkarmıştı. Mektebe ait bazı malumat isteyerek kaydetti. Sonra, size gelince efendim dedi. Sizi başka münasip bir yere tayin ederim. Mektebin kapanma emrini alınca B'ye gelirsiniz, icabına bakarız. İsminiz lütfen. Feride.